Kafamda Deli Sorular Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Sabah Deniz Uzun ile çok keyifli bir podcast yapacağımı umuyorum. Kendisiyle karşılaşmam çok tesadüfi oldu. Buralara çok girmeden öncelikle kendisine çok teşekkür ederim katıldığı için. Merhabalar Sabah Hanım.
Merhaba Mert.
Sabah Hanım'ı tanıtmak gerekirse aslında benim daha çok hayatımın bu çeyreğinde karşıma çıkan meditasyon, theta healing, biraz ezoterik taraflarda, enerji, biyoenerji tarafında kendisi benim karşıma çıkan kişilerden bir tanesi internette ve bu manada kendisiyle şu an sohbet edebilmek benim için büyük bir şans ve keyif. Ama öncelikle ben Sabah Hanım'a şunları söylemek istiyorum. Neler yapıyorsunuz bu son zamanınızda?
Son zamanda 3. kitabımı yazdım. Bu benim için çok heyecanlı ve aile dizimi eğitimi veriyorum. Bu aile dizimi eğitimi de ilk yılım benim. 20 küsur yıldır camianın içindeyim ama biraz takıntılıyım. İyi hizmet edebilmek, doğru bilgiyi verebilmek, iyi aktarabilmekle ilgili. Bugün o aile dizimi programlarıyla ilgileniyorum ve işte son kitabı bitirdim. Ne zaman çıkar onun heyecanındayım. Bir taraftan da günlük çalışıyorum ve danışanlarıma bakıyorum.
Bu arada son kitabınız tam ne konuda bir şeyiniz var? İçerik verebiliyor musunuz yoksa sürpriz mi olacak?
Tabii tabii söyleyebilirim. Son kitabım hayatta kalmak üzerine Mert. Çünkü son dönemde bana göre en önemli konulardan birisi sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmek. Hayat akıp giderken, içinde bir sürü hikaye dönerken, bir sürü acının içinde var olurken, iniş çıkışlar olurken, krizler olurken, ekonomik krizler, depremler olurken rağmen hayatta kalabilmek, rağmen merkezini tekrar bulabilmek, tekrar merkezlenebilmek, kendi yolunu fark edebilmek ve kendi yoluna dönüp yine ilerleyebilmek üzerine bir kitap. Bolca egzersiz var, bolca çalışma var. Kendi kendinize çalışmaları yaptığınızda mutlaka size ait olan yola doğru ilerleyebileceğiniz bir kitap.
Ya bu aslında bu kavramla detay olarak bölüm içerisinde de konuşmayı planlıyorum. Başlangıç olarak ben bir de size ya genelde konuklarıma sordum, bu taraftaki konuklarıma sordum. Bu tarafa nasıl başladınız? Yani ilk başladığınızda bunun bir okulu yok. Yani bir üniversite eğitimi almıyorsunuz vesaire. Hayat sizi oraya çekiyor bu taraflara. Sizinki mesela evet. Nasıl başladı çok merak ediyorum açıkçası.
Evet, ben hep bunu anlatıyorum her yerde. Özellikle aile içinde iletişimsizlik olan bir ailenin çocuğuyum ben. Yani iletişimsiz bir ailenin çocuğuyum. Kendi aralarındaki iletişim dilinin babamdan kaynaklanan şiddet olduğu, bizim sessizce durmaya çalıştığımız, annemiz güçsüz davrandığı için kendini ve bizi koruyamadığını düşündüğüm bir yerde Yaradan'a bağlanma isteğimin oldu. Küçüklükten beri başka bir şansın yokmuş gibi hissediyorsun ve bu hissin içinde de sadece onunla konuşmaya çalışıyordum. Bizi duymayacak mısın? Bizi duymuyor musun? Ne zaman duyacaksın? Ne zaman yardım edeceksin? Ben nasıl kurtulabilirim? Biz nasıl kurtulabiliriz diye. Dolayısıyla bu süreçte aslında zaten de bunlarla çok ilgilenmeye başladım. Hı hı. Kendimi bildim bileli çok seviyorum bu kısmı. O yalnızlığın içinde sanırım Tanrı'yla tanışmak gibi düşünebiliriz bunu. Kendim de çok sorguluyorum çünkü nerede başladın sen? Ve sonra arkadan cevap geliyor. Başka şansım yoktu ve kendimi bildim bileli o iletişimin içinde olmaya çabalıyorum ben. Dolayısıyla hani benim yolculuğum kendi fakirliğimiz, kendi yoksulluğumuz, kendi hikayemizin içinde başladı çocukluğumda. O şiddet hikayesinin yoksulluk ve yoksunluk içindeyken, çaresizlik içindeyken başlayan bir hikaye benimki.
Ya mesela çok güzel bir yere değindiniz şey konusu, biraz konudan çıkmak gibi olacak ama siz zor bir anınızda bir inanca sığındınız. Ama mesela ben kendimden yola çıkıyorum, benim de belli yaşlarımda çok travmatik olaylarım oldu, acılarım, kaybedişlerim vesaire, ama bu beni mesela o zamanki beni inançtan uzaklaştırdı. Çünkü diyorsunuz ki yani ben sana inanıyorum, seni seviyorum ama bana neden böyle yapıyorsun deyip Tanrı'ya bir küsme de oluşabiliyor mesela. Siz ama onu tam tersi de yaşamışsınız. Bu da bir ayrı bir seçim. Ben o noktaya da geldim. O noktadan buraya döndüm mesela.
Mert, benim öyle durumlarım oldu. Bunu hep anlatıyorum kitaplarımda. Biliyorsun ki belki bilmeyen arkadaşlar vardır. İki tane kitabım, bir de kalp destem var, farkındalık destelerim var benim. Bir tanesi niyetleri gerçekleştirme rehberi, bir tanesi mucizenin doğumu. Kendimin o pes ettiği zamanları anlattığım bir kitap mucizenin doğumu. Ve bu senin dediğini çok yaşadım ben. Bu arada da söylediklerimde de isyankar bir çocuğum ben. Hep isyankar oldum. Hayata karşı isyankar oldum. Hatta yaradana bakış açısı başkasına karşı da çok fazla tepkili olduğum zamanlar oldu küçüklüğümde. Eğer yaradan böyleyse ben niye buradayım? Hani bunu çok fazla ben de sorguladım. Sana bunu anlatırken inandığım taraftan anlatmadım aslında. Onu aradığım taraftan anlattım, öyle diyeyim.
Anladım.
Peki ya sen neredesin? Peki ya sen neredesin? Zaten aslında şöyle anlatayım sana. Bunun üzerine de çok fazla şey anlatabilmek istiyorum ben. Bizim Tanrı inancımız, Tanrı bilincimiz aslında ebeveynlerle öğreniliyor. Yani küçük çocuğun Tanrısı kendini bilmediği zamanlarda aslında bir manada annesi ve babası, evdeki otorite nasıl ise Tanrı'yı öyle çerçevelendiriyoruz. Dolayısıyla düşünsene benim gibi bir çocuğun Tanrısı muhtemelen hani ben kulumun zannıyla varım diyor ya Yaradan. Orada aslında o ben onun çocuğu olarak, kulu olarak her nasıl diyorlarsa, dile getiriyorlarsa kızgındım, öfkeliydim ona. Çünkü benim babama karşı duygularımı temsil ediyor. Dönüyorum anneme bakıyorum. Bu sefer de burada eğer onu yaratıcıyla bağlantılandırıyorsa beynim, o zaman da çok pasif, sessiz, hiçbir şey yapamayan, kimseyi koruyamayan birisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu gitgelin içinde bulma çabam çok uzun yıllar aldı. Ama bir şey biliyordum ki, ya ben denene inanmayacağım. Öyle bir asi tarafım var. Hala da öyle. Denene inanmayacağım. Deneyimlediğime inanacağım. Bu biraz disleksimle de alakalı. Theta Healing'de Bayana Stibble hep şeyi söyler. Disleksik insanların değişik bir beyin yapısı var. Ve çok fazla hatta kendilerine yetebiliyorlarsa hayatın içinde. Çok fazla onlarla uğraşmayın. Yani hani bırakın o beyin yapısı öyle kalsın. Ve ben disleksik beynimin çok fayda sağladığını gördüm kendime. Neden dersen, şimdi Edirne'de yaşıyorum ben. Çoğu zaman da İstanbul'dayım. Şimdi Edirne'den İstanbul'a bir gidiş güzergahı var. Disleksik beyin o güzergahı çok tutturamaz Mert. Ve dolayısıyla defalarca o yoldan çıkar ve değişik sapak yollara girer. Disleksik beyin böyle çalışır hayatım.
Enteresanmış.
Ve o sapak yollara girerken hangi yolların çıkıp hangi yolların çıkmadığını ve o sapak yollarda nelerin olduğunu, o nelerin beklediğini mecburiyetten görür. Gördükten sonra da bunu aslında bir şekilde yol haritası yapar ve diğerlerin yolunu da açmaya kullanıyor. Ve bunu isteyerek yapmıyor. Hayat onu getirdi ve bu beyinle çalışıyorum. Yani şanslıyım ki bu çok keşfedilen bir şey değildi benim ailemin içinde. Yani onların dikkati belki de benim beynimin nasıl çalıştığıyla çok fazla haşır neşir olamadı. Dikkatleri başka yerdeydi hayatın içinde ama ben bunu keşfettiğimde anladım ki ben o kadar çok her yere giriyorum ki, girmek zorunda kalıyorum ki öğrenmek için. Dolayısıyla sonra bir şekilde hizmet edeni bulabiliyorum yani. Başka şansım yok. Giriyorum, tökezliyorum. Her şeyi bu şekilde öğrenebiliyorum. Kolay değildi, çok fazla deneyim getirdi o zaman. Çünkü deneyimsel öğreniyorum. Kolay değildi. Yani sürekli deneyimin içinden bir şey çıkartıyorum. Ama şunu biliyorum ki çok sağlamdı. Yani öğrendiklerim çok sağlamdı, çok gerçekti. Yani yaşıyorum ve gerçek olan insanlarla paylaşabiliyorum. Gerçeği bir şekilde idrak ederek burada ilerleyebiliyorum. Ve okey, ben de senin gibi çok tökezledim. Çok fazla sordum, çok
Ya
fazla
zaten
istiyorum.
tökezlemek işin parçası, yani bu tarz konularda bir yolculuk kavramı vardır. Yolculukta her şey çıkabilir. Şeyde sonunu bilmek de önemli değildir. Önemli olan o yolculukta hareket edip gidebilmek. İşte o arabaya binenler olur, inenler olur, hepsi size bir şey katarlar düşüncesi vardı. Güzel bir giriş oldu. Buradan da şuna bağlamak istiyorum. Sizin aslında bu tarz konularda karşınıza çıkan veyahut da benim de karşıma çıkan bir Theta Healing kavramı var. Yani bu karşıma çıkan arkadaşlarım da bana soruyorlar. Ya bu Theta Healing nedir dediğimde ben açıklayamıyorum mesela. Çünkü bazı şeylerde bende şey de vardır, karşıma çıktı. Geçen bir araştırma gördüm. İnsanların %60'ı iç sese sahip, iç monolog yapıyorlar. İç düşünce, kafa sesleri. Bende yok mesela. Bunu kime söylesem şaşırıyor, bilmiyorum. Sizde var mı? Kendi seslerinizi duyabiliyor musunuz zihninizde, düşüncelerini falan vesaire. Ama ben TT çıktığında bazı düşünceleri duyabiliyorum. Yani bunu ben, normalde benim böyle bir alışkanlığım yoksa, o TT meditasyonu yaptığında o sesler duyuyorsam, yani benim uydurduğum bir şey değil diye onu kendimi garantileyebiliyorum. Buradan da ben size TT Healing kavramını genel olarak nedir, ne insan neleri yanlış biliyorlar, neleri doğru biliyorlar gibi şeyleri konuşmak istiyorum.
Teta bir dalga boyutu, bir frekans. Teta frekansında çalışmak için aslında bu isim konulmuş. Sevgili Üstad Vayana'yı buradan ben saygıyla selamlıyorum. Bana göre o da özel bir insan. Çok güzel bir ruha sahip bir insan. Bak çok şöyle bir şey anlatacağım sana ben. Vayana da çok şiddet görmüş bir kadın. Babasını hiç tanımadan annesiyle ayrılmışlar. Annesinin kişilik bozukluğu varmış. Ve üç kardeşler ve kardeşlerine yetmeye çalışıyormuş. Dolayısıyla o da belki de iç sesiyle hani buluşmak için çok çabalamış bir insan. Ya da bu seslerle buluşabilmek için hayatı zorluklarla geçmiş ve çabalamış bir insan. Ama bir şey fark ediyor ki hipnoz da teta dalga boyutunda yapılır. Böyle bir dalga boyutunda bir şeyleri düşündüğünde ve bu düşünceleri güzel yöne doğru yönlendirebildiğinde, fark ettiğinde devasa şeyler ortaya çıkıyor. Hatta teta frekansında çalışmak muazzam bir bilgiye ulaşmaya sebep oluyor. Şimdi normalde zaten biz bu dalga boyutunun içinde var oluyoruz. Birçok dalga boyutu, 5 dalga boyutu var bildiğimiz, biliyorsun. Her şey bildiğimiz diye anlatmak istiyorum. Bir tanesi gama. Gama dalga boyutu şu bıdı bıdı bıdı bıdı hiç konuşmayan, susmayan sesler. Bizi sabote eden, aşağı çeken sesler. Diğeri, İkinci dalga boyutu, birlikte diyalog kurabildiğimiz sesler. Yani seninle benim şu anda daha ağırlıklı kullandığımız frekans boyutu. Daha sonra alfa geliyor bu. Alfada da aslında meditatif haller. Yani mesela yoga alfa dalga boyutunda yapılır. Reiki denilen enerji alfa boyutunda yapılır. Biraz daha farkındalıklı hareket edebildiğimiz, kendini kontrol ettiğin zamanlar. Ama teta bu uyumadan önce ya da uyandığında, ilk uyandığındaki o saflık hali, yani ben temizlik hali gibi düşün. Ben neredeyim şimdi? Nerede uyanıyorum diye hissettiğimiz zamanları da içerirler. Ki şöyle söyleyeceğim, bunu Osho da her zaman dile getirmiştir. İlk uyandığında yatarken lütfen takip et beynin düşüncelerini, halleri. O dönem çok önemlidir. Orada istediklerine odaklanırsan sonuç alırsın derler. Osho'nun bütün meditasyonlarında bir şekilde burası vurgulanmıştır. Dolayısıyla Theta Healing çalışması burada, bu beyin halinde çalışmayı izah ediyor bize. Yani buradayken hareket edebilmeyi, buradayken kendinle çalışmayı, fark etmeyi, o fark edişin arkasından gitmeyi bize işaret ediyor. Bir tane daha dalga boyutu var, delta. O da çoğu insanda duyuyorsundur spiritüel işlere girdikten sonra. İşte ben başka boyutlara gittim, işte böyle hani uçtum, kaçtım falan. Böyle bir şey yok bak. 3-4 tane çok büyük deneyimim oldu Mert. Ama bunda böyle bir şey oluyor ki ben yaptım bile diyemiyorsun. Orada diyorum ki hep anlatırken, beni kim götürdü? Hiç öyle bir şey yok, bilmiyorum. Ama diyorum ki beni şuraya götürdüler. Şöyle bir şey gördüm, mesela kara delikleri gördüm bir tanesinde. Gördüm diyemiyorum. Çünkü bunu mesela TED'de çalışabiliyorum zihnimde de, Delta'da o kadar derin bir uyku halindesin ki sadece nasip oluyor, götürülüyorsun. Yani ister istemez götürüldüm diyorsun. Dolayısıyla Delta boyutunda da şifalar var. Ve bu boyutların hepsinde bir şekilde çalışılabilir. Ama delta boyutundaki şifalarda genel olarak senin bir yapabileceğin bir şey. Orada yaptırılıyorsun. Yani nasıl oluyor onu bilmiyorum ama yaptırılıyor. Şimdi teta dalga boyutunda hareket edebilmeyi sağlamak için hazırlandı program. Teta Healing programı. Fayana bunu ağırlıklı olarak öğretmeye çalışıyor. Ve beyni burada daha fazla mesai yapmaya davet ediyor. Çünkü beyin neye alışırsa, alışkanlık üzerine hareket ediyor, onu devam ettirmeye yönelik. Şimdi en büyük şikayeti ne insanların? Vesvese, endişe, kaygı. Son dönemde en çok kaygı bozukluğu ve anksiyete var ağırlıklı olarak, biliyorsun. Dolayısıyla bunun sebebi ne biliyor musun? Gamada çok fazla mesai yapmamız, gamada, dalga boyutunda. O kadar çok mesai yapıyoruz ki beyin burada mesai yapmayı o kadar iyi biliyor ki 2 dakika boşluk bulduğunda hemen orası mesaiye başlıyor. Sıkıntı. Çünkü o zaman bolca parazit düşünce var. Bolca parazit düşünceye harcanmış mesai var. Ama yaşam bu kadar uzun değil diyorum ben. Dolayısıyla beyninizi eğitebilirsiniz. Vesveseye harcayacağınız mesaiyi Teta seviyesinde daha fazla kalmaya adayabilirsiniz. Ki ben emin ol ki şunu şöyle düşünüyorum. Einstein her zaman bence orada daha fazla mesai yapabilen bir adamdı. Ve bir sürü üstad, Tesla da daha fazla mesai yapabiliyordu o bilgiye haiz olabilmek için.
Çok güzel bir nokta. Bu arada zaten dediğiniz gibi bütün bilim adamları, yazarlar, Leonardo da Vinci vesaire, bunlar kendilerine bir şey keşiflerini kendilerine bulduklarını söylemiyorlar. Ya rüyamda gördün diyor, ya ilham geldi diyor. Anlamlandıramadığı şeyler var aslında. Bu dediğiniz gibi işte bu ezoterik tarafta da bu taraf şeyleri işte akaşik kayıtlardan bilgi akışı geldi vesaire gibi şeyler var. Her adları değişik ama işin sonuna baktığımızda benzer şeyler, tutumlar. Ben de ona bu işe girdikten sonra gerçekten şey yaptım. Çünkü düşüncemi odaklanıyorum. Aklımdan bir şey geçiyor. Tam insan beyniyle cevap veremeyeceğim kadar bir cevap geliyor. Yani aynı anda o kadar hızlı bir şey cevap veremem. Ve benim cevap veremediğim bazı şeyler, diyaloglar yaşayabiliyorum. Bu bana ilk başta biraz delice geldi. Acaba kafayı mı yiyorum vesaire, ama zor bir durum açıkçası. Yani ben şeyi de düşünmüyorum. Onu da mesela başta söyleyeyim. Bu anlatılan şeyler biraz dışarıdan baktığınızda havalı şeyler gibi gelebilir ama her insanın da girmemesi gereken konular olabilir. Çünkü insanlar meditasyonları vesaire biraz daha iyi bir şeymiş gibi başlıyorlar. Hayatım çok güzel olacak vesaire, ama siz bir şeyleri atlatamadığınız zaman bu sefer o meditasyonu veyahut da o teta seviyesine geldiğinizde öğretmek için o döngüleri tekrar da yaşayabilirsiniz. Yani daha da kötü bir haliniz olabilir gibi düşünüyorum ben. Siz ona katılıyor musunuz mesela?
Hayır, katılmıyorum Mert. Ben ruh sağlığı yerinde olan herkesin beynin böyle bir yapılanma sistemi varsa bunu yapabileceğini düşünüyorum. Fakat önemli olan iyi, ehli bir üstada da denk gelebilmek. Ustaya da denk gelebilmek ve içindeki, çok özür diliyorum senden, kaba tabirle söyleyeceğim, içindeki hayvanı ya da şeytani sesleri biraz dengeleyebilmek, hırsı ve nefsi de dengeleyebilmek. Şimdi insanın tete seviyesinde gelen bilgiyi işte sanki özelmiş gibi adletmesi, kibirli bir yerden sanki
Tabii.
o bilgiye haizmiş gibi, son filmde hani bir film çıktı biliyorsunuz,
Sen
Netflix'te.
farklısın muhabbetini söyleyeceksiniz
Evet,
galiba.
sen farklısın muhabbetini mesela özellikle her yerde anlatmaya çalışıyorum ben. Sen farklı falan değilsin. Sen
Evet.
gibi yaradan tarafından verilmiş bir beyne sahipsin. Sen buna mesai harcıyorsun ki bunu derslerde sürekli anlatırım. Bir mühendis 5 dakikada yaptığı hesaplamayı biz yapabilir miyiz? Şu anda yapamayız. Evet, bana sürekli öğrencilerim şunu söylüyor. Hocam sen çok fazla, çok hızlı bir şekilde okuma yapıyorsun, bir sürü bilgiye aktarabiliyorsun. Ben de şunu söylüyorum, diyorum ki ben günümün 15 saatini buna mesai yaparak, harcayarak geçiriyorum. Benim hayat tarzım bu. Sen de buna pratik etsen, düşünsen yani bir sporcu nasıl sonuca ulaşıyor? Yani bu kaç gün, kaç yıl, kaç ay bunun üzerine kaslarını eğitiyor, beynine eğitiyor. Dolayısıyla kaçınılmaz sonuç. Ben 20 küsur yıldır buna mesai yapıyorum. Bilinçli olarak, bir de bilinçli olmadan işte bu sorguladığım zamanlar, yardım et bana dediğim zamanlar var. Dolayısıyla yani bu mesainin karşılığı mutlaka var. O yüzden hani insanlar özel olmak için, kibirli bir yerden hareket etmek için bunu kullanmaya çalışırlarsa bu zararlı. Fakat işin ehli bir üstadla birlikte hareket edip başlayıp daha sonrasında sınırlarını bilebilmek Mert. Yani benim için hayat her yerde önemli olan şey sınır bilebilmek, had bilebilmek, yer bilebilmek, bunu kimin yaptığını bilebilmek, sana kimin bahşettiğini bilebilmek ve bu yerinde durabilmek. Durabildikten sonra herkese bahşedilen bir şeyi kullanabilirsin. Yani
Tabii.
sağlıklı sınırları bilmek herkes yapabilir ama herkes bunları fark edip, idrak edip, bilip, içinde olanları görüp, nereden yapmaya çalıştığını, hangi iç sesiyle buna güdülendiğini, ne için kullanmaya çalıştığını idrak edip o idrakla farkındalık da yerinde olabilmek çok kıymetli ve çok önemli. Yani bir şekilde bizim hiç olduğumuzu bilmek. Yani
Evet.
ben yaparken bizim sadece biliyor musun izin vermekle ilgili çalıştığımızı bilebilmek. Yani hani olanı da izin vermek için kendimizi aradan çekiyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. O aradan çekmek bile o kadar büyük ki. Çünkü insanlar o kadar çok mesela suçu da hissedebiliyor ki bir şey oluyor ve işte ben yaptım. Benden dolayı oldu falan. Ben çok özür diliyorum. Şöyle diyorum. Pardon, sen kim? Sen kim? Sen ne yapabilirsin yani? Hani birinin işte yaralanmasına sebebiyet verdim. Benim inancıma göre sen hiçbir şeye sebebiyet veremezsin. Sen olanın önünde secde edebilen bir varlıksın. Ama olana kalbini açabilmek, o teslimiyeti yapabilmek zaten devasa bir güce izin verebilmektir. Ve diğerlerinin de bu ekstrem dediği, farklı dediği şeylerin içinde var olabilmektir. Bu kadar.
Evet, çok iyi anladım. Ben daha çok işte orada şey kavramı da vardır ya, zaman kavramı. Bazısının zamanı gelmiştir, bu taraflara girmiştir, uyguluyordur. Bazısı daha zamanına girmemiştir. O tarz insanlarda işte şifalandırmada bile ağzından izin veriyor ama bedensel olarak izin vermediği durumlarda şifası olmayabilir gibi gibi kavramlar daha çok, yani bunlar uzun konular. Buradan ben asıl olarak şey kavramına girmek istiyorum. Sizin daha çok dikkatimi çeken zero limit diye bir kavramınız var. Bir felsefe var aslında. Benim çok dikkatimi çeken bir kavram. Çünkü hali hazırda adını bilmesem de aslında son zamanlar patinaj çekmemi sağlayan süreç bu. Zero limit dediğimiz. Onu bir açıklarsanız oradan da bir ben aslında girmek istiyorum açıkçası.
Evet. Şimdi diğerinde şunu söyleyelim. Bu zamanı gelmiş gelmemiştir de çoğu insan bunu bir kibir olarak algılıyor ya. Bizim hayatımızda bir şekilde öğrenmemiz gereken derslerimiz var Mert. Ve bu dersleri öğrenme hevesimiz bazen hayal ettiklerimizin daha önünde gidiyor. Çünkü bir bizim ruhumuzun hayali var. Bir de bedenle kısıtlı zihnimizin hayali var. Dolayısıyla ruhun hayali örneğin büyük bir hastalıktan ruhsal olarak bir açılım sağlamaksa, işte bir erdem geliştirmekse, Theta Healing'de bunu özellikle öğretiyoruz. Bunu burada değinmek istiyorum buna. Şimdi örneğin bir kişi bu hastalıkla şefkat erdemine ulaşmak istiyor. Bu hastalık dersiyle. Dolayısıyla Yaradan bizi erdemler için doğurdu. Buraya gönderdi. Erdemlerimizi fark etmek ve diğerleriyle paylaşabilmek insan olmanın temeli aslında. Şimdi bu erdemlere ulaşmak için hastalık, parasızlık, yoksunluk, sevgisizlik, sevgilisizlik seçmiş ise ve bu dersi bu şekilde öğrenmek istiyor isek kimse bunun önüne geçemez. Ve insan da buna saygı duymalı. Ama Theta Healing'de bak özellikle şunu yaparız. Deriz ki bak sen bu erdemi kazanmak için şöyle bir yol belirlemişsin, bunu ezberlemişsin. Burada patinaj yapıyorsun senin dediğin kısım. İstersen burada patinaj yapmadan bu dersi yaradan tarafından öğretilmesine izin verebilirsin diyoruz. Yani hastalıkla kanırta kanırta, acıya acıya, ağlaya ağlaya, yalnızlıkla, terk edilmişlikle, fakirlikle ağlaya ağlaya da öğrenmek isteyebilirsin. Tam tersi. Huzurla, güvenle bu dersi alabilirsin, şimdi kabul edebilirsin. Yaradan'dan ikram edilmesine kalbini açabilirsin. Seçim senin. Bak, kader erdemlerdir. Kader sahip olmak istediğin, ulaşmak istediğin, sana bahşedilen erdemlerdir. Kader yolculuğun kendisi değildir. Erdemlerin kendisidir. Sen o erdem kaderini gerçekleştirmek durumundasın. Ama yola başka yerden gidebilirsin, başka yolu seçebilirsin. Yani kazayla, sağlıksızlıkla, hüzünle, fakirlikle, bilgisizlikle, hastalıkla değil de Rabbin ikramıyla o erdemi alıp kabul edip diğerleriyle de bu erdemi paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla seçim her zaman bize ait. Teta bunu da gösteriyor bize. Zero limite gelirsen benim söylemim değil. Zero limit bir Hawaii bilgeliği ve ben
Evet.
çok seviyorum. Mert çok fazla ilmin içini araştırdım. Abdülkadir Geylani Hazretleri de tövbe ve istiğfar der. Zirulebi Ho'oponopono da aslında tövbe ve istiğfarı kendi prensipleriyle anlatır. Sıfır noktası, sıfırda kalmak aslında yine Yaradan'ın önünden kendini çekmek. Zirulebi Ho'oponopono bilgeliği dünyaya Doktor İhale Kala Hevlen tarafından öğretilmiş fakat aslında Hevlen'den çok daha önce yerli halkın, Hawaii halkının kullandığı bir bilgelik. Ve temizlik araçlarını barındıran, içinde barındıran bir sistemdir. Şimdi burada der ki, Ho'oponopono bilgeliğinde, yani Zero Limit'te, der ki, bak baba, anne, çocuk bir olarak der, Birçok insan der ki bu Hristiyanlığı anlatıyor. Hayır, öyle değil. Bak, der ki sağ beyin lobu baba diye nitelendirdi. Yani eril taraf diye nitelendirdi. Sol beyin lobu anne yani dişil taraf diye nitelendirildi. Ve çocuk dediği bilinçaltı parçası. Bilinçaltı 0-12 yaşta kalmıştır biliyorsun. Bu üç beyin lobu aynı anda bir şeye tamam der ise Yaradan'ın tezahürüne alan açar kişi. Bak şimdi sağ beyin lobu nedir? Her zaman alıcıdır. Yaradan'a yaklaşabilen lobumuz sağ beyin lobudur. Mesela benim sağ beyin lobum çok aktif çalışıyor çünkü onu çok fazla çalıştırıyorum. Diğerlerin o sol beyin lobuyla yaptıkları matematikten öte ben sağ beyin lobuyla hareket etmeyi seviyorum. Yaratıcı insanlar, sanatçı insanlar da bu tarafı daha aktif kullanır. Şimdi benim sağ beyin lobum her zaman bak seninki de öyle. Bununla meditasyon yapabilir kişiler ve kendileri çalışabilirler. Sağ beyin lobum sürekli şunu der. Daha ağırlıklı olarak. Olur, hayatta her şey var. Vardır bir hikmeti. Hepimizin içinde bunu diyen bir şey vardır. Bak bunun içinden geçiyorum bu sınavın ama eninde sonunda yine buradan da iyi bir şey çıkar diyebilen. Dinlediğimizde duyabildiğimiz bir parçamız vardır bizim. Bak bu sağ beyin lobunun çalışma şeklidir. Şimdi sol beyin lobu da hep mantık arar. Mantığa bir şekilde uydurmaya çalışır. Matematik hesabı arar. Der ki kardeşim ben 5.000 lira para kazanıyorum ayda. Bu 5.000 liranın neyle atıyorum canı ister Yunanistan'a gezmeye gitmek. Neyle gideceğim der. Bak bunu o neyle gideceğim, neyle yapacağımı sorgulayan hep sol beyin lobu. Şimdi burada sen diyorsun ki ben Yunanistan'a gideceğim. Ya da şöyle düşün. Düşünebiliyor musun? Bak senin sol beynin akşamki diyaloğumuzdan gidelim. Hayatımız boyunca tanımıyoruz. Sen erkek misin, kadın mısın? Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ben o saatte ders yazıyorum. Bu ayki modülüm hastalıklar, rahatsızlıklar, travmaların bilinç dışı sebepleri. Onlara ders yazıyorum. Bilgisayarın başındayım. Ve o anda senden bir mesaj geliyor ve senin adın da yok ve ben orada görüyorum ki benim genelde ekibim bir yere çıkma diyor ve son dönemde çok net söyleyeyim sana tanınmış insanlara çıkmakla ilgili bir tereddütüm var. Çünkü onların sınırlarına göre hareket ettiğimde biraz kısıtlı hissediyorum kendimi. Beni zorluyor kendi içimde. Senin sorun hayatım boyunca en çok anlatmak istediğim yer. Ama bunda da kısıtlanmış hissediyorum kendimi. Biri buradan sorunca dedim ki ya ben bunu zaten hep anlatmak istiyorum. Zero limiti. Böyle bir çağrı geldiyse bunu yapacağım. Hiç kimseye sormadan. Yani şimdi dolayısıyla senin beklediğin bir şey mi? Belki hiç senin mesajına cevap bile vermeyeceğim bekledin. Şimdi sol beyin bunu böyle düşündü. Dedi ki aha denk gelirse ya ben bu insanı takip ediyorum, önemsiyorum da ama %1 şans veriyorum diyen parçan senin sol beyin lobun. Sağ beyin lobunda diyor ki niye olmasın şansımı deneyeyim diyor. Ama bilinçaltında şöyle bir şey bak. Bilinçaltında şöyle kodludur. Eğer böyle tanınmış görünen insanlara zamanında sormaya çalışmış küçükken mesela bunu öğretmeni olarak adlandırabiliriz. Öğretmeni de onu hep terslemiş. Ya sen nasıl bir insansın? Utanmıyor musun bunu sormaya demiş. Dolayısıyla bilinçaltı da burada bloke ediyor. Gidersen seni azarlarlar diyor. Şimdi Doktor Hevlen diyor ki zero limitte. Bak çatışmalar ediyor, takip et. Üçü sürekli çatışıyor. O kadar çok çatışma halindeler ki. Yani mesajı yaradana ulaştıramıyorlar. O oradan çekeleştiriyor, bu buradan çekeleştiriyor. Zero limitin birinci prensibi bu üç beyin parçasıyla bir takım olabilmemiz ve o zaman yaradana bir mektup sunabilmemiz. Şimdi ben kendi içimde rezonu buldum, anlaştım, hepsi uzlaştı. Onların korkularından ayrıştım. Senden bir ricam var diyebilmek. Zero limit prensip olarak bunu anlatıyor. Ama birinci prensibi burası. İkinci prensibi sürekli arınma yapmak Mert. Yani önüne çıkan herkes ama herkes ama her şey, duyduğun her şey seninle bağlantılıdır diyor. İnsanlar şimdi kişisel gelişimde son zamanlarda bundan da yıldılar ve çok haklı görüyorum hepsini. Çünkü neden? İşte senden dolayı, senden dolayı buraya çekiyorlar. Hayır, biz zero limitte. Bunu şöyle anlatıyoruz. Ho'oponopono da. Sen suçlu olduğun için bu farkındalıkta değilsin. Sen hayatın bir parçası olduğun için, görünmez iplerle birbirine bağlı olduğun için, bir atom parçacığı olduğu için her yerdesin. Ve önüne çıkan hikayelerin hepsi, eğer insanlar inanıyorsa, ben inanıyorum, geçmiş hayatlarında olduğuna, ve bununla ilgili dikkatimi çeken bir ayet de var. Gerekirse seninle onu da paylaşırım. Dolayısıyla bütün hayatlarımdan şu anda kesitler var. Ve o hayatlarımda tamamlayamadığım şeyler de gözümün önüne batıyor şimdi. Ve bu arada Ho'oponopono şunu söylüyor Zero Limit. Özellikle Mert, diyelim ki birisi engelli ama sende hiçbir engel yok bedensel olarak. Ama bacağı engelli. Şimdi bacak senin için ne demek mesela?
Özgürlük diyebilirim mesela. Kaçabilirim, yürüyebilirim, bir yere gidebilirim. Bacak onu nitelendirebilirim mesela.
Harikasın. Senin önüne bacakları engelli birisi çıkmışsa senin sınavın içsel olarak özgürlükle ilgili. Zero Limit diyor ki şimdi sana diyor özgürlüğünün nasıl kısıtlandığını eğer o kişi acı veriyorsa bacakları yokken ay diyorsan senin derdin o kişiyle değil diyor. Senin derdin özgürlük hesabında. Özgürlükle ilgili hala çözemediğin yerler var. Hala kısıtlı hissediyorsun. Temizlik yap. Sen kendi içinde özgürlükle ilgili temizlik yapıyorsun Mert. Kişinin bacaklarında iyileşme oluyor biliyor musun?
Aa, çok enteresan.
Evet. Doktor Hevlen Amerika'nın başına bela olan bir hastanede çalışıyor. Bu hastanedeki hastaların durumu ne biliyor musun? Onlar zarar verici şizofreni psikoz hastaları. Yani şöyle, bu insanlar sanrılar görürken diğerlerini katledebiliyorlar. Ve kim gidiyorsa hastaneye onlara da zarar veriyorlar. Kimse duramıyor orada. En son iş Doktor Hevlen'e teslim ediliyor. Doktor Hevlen o insanları hiç görmeden diğer odadan çok ciddi iyileşmeler sağlıyor. Biliyor musun nasıl yapıyor bunu? Saatlerce mesai yapıyor, dosyalarını inceliyor ve sen bacakta nasıl özgürlüğü düşündüysen o dosya onda neyi çağrıştırıyorsa oturuyor ve saatlerce içsel arınma yapıyor. Sadece içsel olarak arınıyor. Bak benim çocuğum doğumda oksijensiz kaldı. Sıkışma yaşadı. Ve ben mesela ellerini artık açıyor, %90'ını beyninin kaybettim artık. Ve ben saatlerce, günlerce temizlik yapıyorum. Eller ne demek benim için? Niye ellerini kullanamıyor dedim. Eller benim için çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Biliyor musun? Benim için şiddet demekti. Birileri için tutmak demek. Doktor Evlen diyor ki tutmak kavramak demek diye düşünen kişi kendi zihnindeki tutmak kavramakla ilgili hikayeleri temizlemeli. Sen şiddetle ilgili hikayeleri temizlemelisin. Çünkü çocuğun korktuğu için ellerini kullanmıyor artık sen korktuğun için ellerden.
Mesela ben de olsam sahip olmak derdim. Mesela sahiplikle alakalı bir şey. Sonuçta sahip olduğun şeyi tutabilirsiniz ya gibi gibi.
Harikasın. Senin de sahip olmakla ilgili bilinç dışında birçok programın var. Muhtemelen hayatını incelesem sahip olmakla ilgili bir sürü sınavdan, dersten, kızgınlıktan geçiyorsundur. Mesela atıyorum şöyle kardeşlerinle bir sürü kardeşim vardır. Örnek olarak söylüyorum misal. Ve sen işte pantolonla bile benim bu diyemiyorsundur misal. Anlıyor musun? Bu benim diyemiyorsundur. Her şeyini alıyorlardır. Sen bencillikle algılanacağın için ona işte benim malım diyemediğin için sahipliğini de yaşayamıyorsundur. Dolayısıyla doktor evlendiriyor ki sen bu tarafa temizlik yapacaksın. Konu eller değil. Konu ellerin sana anlattığı. Burayı temizlediğinde sahip olma dersini içinden geçiyorsun ve çok garip bir şekilde o kişi iyileşiyor bence. Dolayısıyla sen, ben, o yok. Hepimiz var bu öğretinin içinde ve bu bana çok iyi geliyor biliyor musun? O kadar iyi geliyor ki. Çok ciddi bir hoponocuyum ben. Yani o kadar çok hoponoca çalışıyorum ki her öğrencime mutlaka önce temizlik yaparım. Sen hikayeni anlattığında bende ne yaratıyor? Ben ona kulak kesilirim ve hiç atlamadan dinler bunları temizlerim. Dolayısıyla bazen bana derler ki ya hocam sen sadece bizi dinledin bir şey de yapmadın. Ama hani bir şekilde değişim oldu. Çünkü ben hayatın içinde bir de sorumluluk alıyorum. Bak şöyle basit ve herkesi de buna davet ediyor Ho'oponopono öğretisi. Mert, çocukları, ailesi, farkında mısın? Son dönemdeki çocuklarla ilgili herkesin bir şikayeti var. Anneleri şikayetçi, sürekli pedagoglar da der. Pedagoğa gidiyorlar, psikoloğa gidiyor bu yavrular. Ve aile ne diyor biliyor musun? Bu çocukta sorun var. Peki, bu çocuk kiminle büyüyor? Çocuklar görerek öğrenir.
Tabii.
Senin payın nedir? Ve ben mesela çocuklarla hiç çalışmam. Çocuk anneyi babayı nereden tetikliyorsa anne babanın orasıyla çalışır. Çocukta mutlaka değişim olur, emin ol. Dolayısıyla sorumluluk aldığında çocuk da iyi hisseder. Çünkü çocuk anneme babama belayım, ben suçluyum dedikçe, suçluluk hissettikçe semptom yok olur mu? Hayır. Semptomun yok olması için herkesin bir şekilde kendine düşeni yapması, sorumluluğu alması gerekir. Dolayısıyla Doktor Hevlen de diyor ki bak semptom, diyeceksin ki semptom sadece hastalık mı var hayatta? Bence parasızlık bir hastalıktır.
Evet.
Ya parasızlık derken multimilyarder olmaktan bahsetmiyorum.
Yokluk, kıtlıktan bahsediyoruz aslında.
Evet, yani kıtlık bilinci bir hastalıktır.
Evet.
Yalnızlık bana göre bir hastalıktır. Milyonlarca insan varken yalnızlığın içinde isen bununla ilgili bir etkileşim problemi vardır. Dolayısıyla bedene inmemiş olması senin şu anda ızdırap çektiğin konuların bir hastalık olmaması anlamına gelmez. Dolayısıyla bunlardan ayrışmak için de Ho'oponopono sorumluluk almamız gerektiğini, olan her şeyin farkında olmamız gerektiğini, payımıza düşenle ilgilenmemiz gerektiğini anlatıyor. Ve o kısmı gördüğünle sorumlu olduğu için temizlememizle ilgili çalışmaları öğretiyor. Bir bilgelik yolu, uzun bir çalışma. Mesela ben seninle konuşurken ama öğrendikten sonra kolayca yapılan bir çalışma. Mesela senin programını temizlik yapmaya başladım programla ilgili. Daha çok kişiye ulaşabilmesiyle ilgili. Daha çok rezone olabilmesi, gerçekten duyulabilmesiyle ilgili. Bak, o kadar çok spesifik şey anlatıyorum. Ama sen benim bu çağrımı duyan kişisin o videolarda.
Ben direkt mesela şu an düşüncem de oydu. Tam onu söylediniz yani. Neden bu sıfır noktası kavramı beni çok etkiledi? Ben bir seviyeye geldikten sonra hayatımdaki bütün korkular, kötülükler, dediğiniz gibi kıtlıklar, para sorunları hepsinin altında bir kendi kişisel sorunum olduğunu. Bu suçlamak gibi değil bu arada. İnsan genelde kendini suçlamaya çok meyilliler. O da iyi bir şey değil. Kendini sevmek de önemli. Onu da yapmaya çalışıyorum ama halihazırda 28 yıldır kendini sevmeyen bir insan bir senede de hemen kendini sevemiyor. Adım adım ilerliyor bazı şeyler. Ama sizin o işte sıfır noktası dediğiniz kavramda benim bilmeden kendi hayatıma uyguladığım şeyler vardı. O yüzden ben gördüğümde bir tebessüm ettim. Gerçekten doğruymuş demek ki. Yani insanlar da böyle hissediyor. Çünkü insanın yalnız olmadığı hissi bir nevi güzel bir şey. Çünkü aynı dertleri paylaşmak, aynı hayata aynı bakışı sağlamak güzel bir olay. O da beni size yazmamın sebebi, hemen dönüş olması da bana ayrı bir şok oldu. Çünkü kafamda biraz şey şoku oldu. Yani demek ki çok istedim, hemen oldu bazı şeyler. Siz teta bilincinde de bir şeyler talep edersiniz. O ses der ya, sen böyle devam et, ben sana şey yapacağım, kapıları açacağım der. Gibi gibi, sanki onun cevabını almış gibi oluyor dolaylı yolda.
Evet. Ve dünyada böyle şeyler vardır. Geçenlerde arkadaşlarla konuşmuştuk. Bir grup Türkiye'ye hiç gelmek istemiyordu. Tanınmış dünya çapında bir grup. İsim vermeyelim, reklama girilmesin. Organizatörler gidiyor. Mert asla gelmiyorlar. Çünkü diyorlar siz hayvan haklarına saygılı değilsiniz. Bla bla işte bunlar böyle bir grup. Sonunda çok amatör birisi tamamen çok istekli olduğu için o grubu Türkiye'ye getirebiliyor, biliyor musun? Neden geldiklerini onlar da bilmiyorlar. Dolayısıyla aynı dediğin gibi, yani o kadar önemli ki bunların hepsi. Hani biz istediğimizde ve gerçekten gönülden istediğimizde ama sıfır noktasında olduğumuzda. Sıfır noktası neydi? Şu beyin parçaları bizi aşağı çekmeden, bloke etmeden. O kadar çok onların esiri oluyoruz ki Mert'cim, yaradanı göremiyoruz. Bak, yaradanı göremiyoruz bunlarla mücadele ederken. Şimdi bana diyor ki kişi, geliyor mesela öğrenciler, diyor ki ya hocam işte TED'e cümlelerini tam kurayım ya da nasıl dua edeceğiz? O kadar zihindeler ki, yani diyorum ki bunları harcadığın mesaiyi yaradana kalbini açmaya harcasaydın 50 milyon kere sonuca ulaşmıştın.
Onu sorabilir miyim? O mesela benim çok acı çektiğim bir nokta. Bir kılavuz var. Şöyle şöyle noktası virgülüne kadar şunu söyleyeceksin. Bana dünyanın en saçma şey gibi geliyor mesela. Yani bu kadar olmamalı. Yani ama insanlara söylüyorum, böyle olması lazım diye.
Ben sana çok net söyleyeceğim. Yaptığım sistemler, ben takıntılı bir insanım. Rasyonelliğe de çok önem veren bir insanım. matematik zekasına da. Ve tekrar tekrar söylüyorum, denemediğim hiçbir şeyi paylaşmayı sevmiyorum. Bunun vebalinin olduğunu düşünüyorum Mert. Defalarca pratik edip sonuç almadım. Sistemler mutlaka sonuç alıyor. Bunun adı Theta olur, Zeta olur. Ben diyorum ki zaten sistemlere bağlı kalmayın. Siz Yaradan'a nasıl bağlanabileceğinizi bilin. Evet. Bunlar sadece enstrüman.
Aslında kendi tekniğinizi yaratmanız gerekiyor mantık olarak biraz da. Çünkü...
Sen nasıl onu daha sert bir şekilde ulaşıyorsun? Sıfırda nasıl durabilirsin? Sıfıra da duramayacağız ama insanız biz. Sıfıra nasıl yakın olabiliriz? Yani boşluk, zihnimizde boşluk alanı nasıl yaratabiliriz? Nasıl boşluk alanı yaratacağız ki yeniye yer açabilirim? Boşluk olmadan yine yer açılabilir mi Mert? Yani bardak doluysa. Şimdi ben diyorum ki öğrencime en çok bunu öğretiyorum. Öğrencime de ben bir sistemi doğru öğretmekten çok önce kalbi açmak üzerine çalışıyorum. Çoğu zaman benim üslubumu çoğu insan bırakıp gidiyor. Neden? Çünkü bu yolun zor olduğunu
meşakkatli uzun bir yöntem yaptım. Olduğu için.
Ama ben sadece gerçeği paylaşabilirim. Yani işleyen sistemi paylaşabilirim. Çünkü dışarısında o kadar çok zihin var ki işte Allah mı dedim, Tanrı mı dedim. Mert, şimdi insanlar birbirine samimiyetini, samimi davransa bile burada bir sunilik var. Bunu insanoğlu bile anlıyorsa yaradan anlamıyor mu? Yani hani kimin samimi olduğunu, kimin iyi niyetli olduğunu, kimin terbiyeyle ona ulaştığını anlamıyor mu ki? İşte doğru düzgün konuş falan diyor yani. Düzgün konuş nedir? Ben bazen Tanrı derim, bazen Rab ya, derim, bazen Allah.
Mantık olarak konuşmanıza bile gerek kalmayabilir bu arada. Yani sadece hissiyatı bile olsa yeterli bu arada.
Aynen öyle. Yani bu kalp gözüyle hareket edilen bir şey ve herkes kimin samimi olduğunu, kimin temiz bir kalple orada durduğunu her zaman hissedebiliyorsa, Rabbim, ben hep şey söylerim, mercimek, onun gözünde mercimek kadar olmayan beynim bile bunu idrak edebildiyse, Rabbin sonsuz sınırsız beyni benim ne demek istediğimi anlamayacak mı? Kalbimde ne olduğunu görmeyecek mi? Ama mesele şu ki, o kalp açıklığıyla orada durabilmek. İşte zero limit, o yüzden sıfır noktası, o yüzden ısrarla onu söylüyorum. Sıfırda durmak, bunların ötesinde bir yerde durmak. Yani bilmiyorum, ben bilmiyorum. Yaşlandıkça neyi öğrendim biliyor musun Mert? Bilmiyorum demeyi. Bilmiyorum çünkü yani evet. Neyin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ve bilinmeze teslim olmayı öğrendim. Yani işte benim için sıfır noktası zirve.
Ya zaten hiçlik bilinci dediğimiz kavram oraya çıkıyor. Bir de bir şey zaten öğrenmeye başladığınızda daha çok kötü hissediyorsunuz. Ne kadar çok öğrenecek şey var deyip. Daha da oradaki cehaletinizi görüyorsunuz. Bu kötü anlamda değil. Bir de şeyi soracağım. Burada sıfır noktası dediğimiz kavramı okey anladık. Ama ben bir dinleyen olduğumda iyi, eril, dişil, beyin, sağ, sol, lob. Bir de bilinçaltı dediğimiz üç kavram var.
Evet.
Bunların aslında... Eksikliklerini nasıl tespit ediyoruz? Direkt o hayata baktığınızdaki vakalarla mı karşınıza çıkıyor? İşte yoksa üç parçanın da sağlıklı bir şekilde işlediğini, o arınmayı nasıl anlayabiliyorsunuz mesela? Benim bir yerde çalışmadığını nasıl anlayabiliyorum? Bilinçaltımda sorun var mesela.
Hayatında da o konuda sorun var.
Hayatında
da o konuda sorun var. Sorun varı nereden anlarsın? Üçünde çatışma olduğunu, işte parasızlık sınavı,
okay, anladım.
Hastalık sınavı, hayatında olanlarla, etrafında olanlarla, sürekli bir huzursuzluk evin içinde, sürekli bir kavga, sürekli bir handikap, sürekli bir karışıklık.
Hep negatif değil ama değil mi bu arada? Lafınızı kestim ama hep negatif olmak zorunda değil. Çok pozitif olursa da bence sıkıntı olabilir. Aşırılıklar.
Şimdi bu burada anlattığım negatif değil. Hayatın içindeki sorunlar. Bak ben negatif pozitif kelimelerini de sevmiyorum. Bak, o yüzden zero limit var. Çünkü hani kutupluluğun ötesinde bir dünya var. Ben ona talibim. Sevmiyorum mesela pozitif düşünce falan, çok da benim üslubum değil biliyor musun? İnan bana değil. Yani pozitif düşünce varsa negatif düşünce de var demek ki öyleyse. Bana göre sadece düşünce var. Bana göre sadece senin gerçeğin, benim gerçeğim ve sana bana göre sadece hayat ve bana göre sadece Allah ve bana göre sadece erdemler ve sadece sınavlar var, yolculuk var. Yani bu pozitif ya da negatif değil. İnan, Hazreti Musa birini öldürdüğünde eğer negatifse, Rabbim niye, pardon, Hazreti Musa birini öldürdüğünde eğer bu negatifse, peygamberlik verildi, niye verildi? Bilmiyoruz ki Rabbin gözünde hikaye nasıl adlandırıldı. ne anlama geliyordu, ne manaya geliyordu. Dolayısıyla anlam yüklemek bizim kısıtlı zihnimizde bizi küçülten, yüklediğimiz anlam da istikakımızla paraleldir, biliyor musun? Anlamı nasıl yüklediysen istikakın o doğrultudadır. Yani bir şeye pozitif anlam yüklediysen işte pozitif oluyorum, negatif anlam yüklediysen negatif oluyorum. Dolayısıyla anlam yüklemek de zero limitten kopmaktır. Yani zero limitin en büyük belası budur. Ve hatta aile dizimde şunu deriz biz, teşhis lanettir. Şimdi sen bir hikayeyi teşhis ediyorsun. Ha, işten ayrıldım, bu kötü bir şey. İşten çıkarıldım, bu kötü bir şey. Bu negatif bir şey. Bilmiyorum.
Tamam.
Benim için negatif değil. Şimdi kriterimiz ne biliyor musun? Seni zorda bırakması, zorla sınanmak, sürekli zorluk çekmek. Demek ki burada bu senin dediğin gibi bu beynin üç lobunda bir rezone olamama hali var. Dolayısıyla senin yeni bir ayar çekmen gerekiyor. Ve onlar da sıkıntı olması o kadar doğal ki, sıkıntı olmaması zaten bence çok kibirli olur bu toplum yapısının içinde. Dünya bu kadar zorken. Yani dünyada ozon tabakası bile deliniyorken senin beyninde bir şeylerin negatif olmaması mümkün mü? Dolayısıyla mümkün değil. Zaten bir kere kabul edelim ki bir sürü arıza var. Ve bunlar senden değil. Dünyanın gerçeklerinin içinden, öğrenilmiş çaresizliklerden, öğretilmişliklerden, yaşanan travmalardan. Dolayısıyla mutlaka çarpıklıklar var. Ve biz hani bir şekilde bu çarpıklıklara çarpıyoruz. Ve hayat boyu da bunun içinde yürürken insanız, sürekli ilerlemek için, genişlemek için, daha kolay olanı yaşayabilmek için deniyoruz, öğreniyoruz, beynimizi öğretiyoruz.
Hı hı.
Bu bir yolculuk.
Ya ben şunu anladım, bölümün de zaten 45 dakika olmuş, nasıl bu kadar çabuk geçti anlamadım. Zero limit, limit dediğimiz şeylerde biraz dilim sürçtüm. Hayatı aslında okumak gerekiyor, çevremizdeki şeyleri okumak. Ona göre bunları yorumladıktan sonra ney var ona göre çalışmak lazım. Ama burada kritik nokta da şu, bu bir bireysel yolculuk olduğu kadar da dediğiniz gibi bir teknik bir destek almanız gerekiyor. Bu yoldan geçmiş bir insandan, doğru yapabilmek için en azından. Bu konuda sizin nasıl bir şeyleriniz var? Kişisel olarak da merak ediyorum. Dinleyenler de büyük ihtimal merak edecektir.
Ya ben kendim zaten bu hayat tarzıyla yaşıyorum. Bütün eğitimlerimin prensipleri içinde bu var. Yani birlikte yol aldığımız herkesle bu yolculuğu paylaşıyorum ve bunu hani destur edindiğim için öğretmen gittiği yere kadar öğrencisini götürebilir. Ben de gittiğim yere kadar o öğrencime zaten orada ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bütün tekniklerimin içinde bunlar var. Yani uyguladığım tekniklerin içindeki yaşam terbiyem bunun üzerine. Zaman aldı mı aldı. Zorlandım mı? Çok zorlandım belki. Bugünden yarına bu olmadı. Hala bu prensibi bildiğim halde prensibi sabote edip defalarca kendimi aşağı düşürebiliyorum. İnsanın bu bir yolculuk, bu bir serüven. Her seferinde öğreniyoruz. Dolayısıyla bunu öğrenirken de bunlarla başa çıkabilmek için, bunları anlayabilmek için ister kitaplarıma bakabilirler, ister derslerimize gelebilirler, ister videoları seyredebilirler. Anlamak isteyen, duymak isteyen duyuyor senin gibi. Bak sen oradan o mesajı duymuşsun. Dolayısıyla çağrıyı almışsın. Çağrıyı duymayı bize nasip eden de var. Yani bir şekilde o yolculuğun içinde birlikte yürümek isterlerse yürüyebilirler. Kendilerine ait hissettikleri, yakın hissettikleri rehberleriyle bu yolculuğa çıkabilirler. Ama bilsinler ki gerçekten zero limitte Ho'oponopono'nun içinde verilen bilgelik gerçekten de muazzam bir şekilde kalbi açan bir şey. Bak kriterimiz şu olmalı. En başta konuştuğumuz konuyla kapatalım istersen bugünü. Hani Yaradan'ın sesi gerçekten o ilham hani başka üst bir yerden mi geliyor? Yoksa bizim iç sesimiz mi? Bıdı bıdımız mı? Onu nasıl anlarız? Mert kalbi açıyorsa, diğerlerinin yüreğini de açıyorsa o Yaradan'ın sesidir. Yani herkese hizmet ettiğini hissediyorsan, sonuçta neşe veriyorsan, yüzünü gülümsetiyorsan, hafiflik veriyorsa o Yaradan'ın sesidir zaten. Ama içinde handikap, kaos varsa, karmaşıklık varsa, şu bile mesela Yaradan'ın sesi değil. Yaradan kolaylıktadır. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın der. Bak şu bile, bu cümleyi tam böyle kuracaksın, bana göre, hiç Yaradan'a göre değil. Yaradan kolaylaştırır. Neleri yapamazsın affedendir. Gel tövbe et, bağışlayacağım diyendir. Bu kadar açık yürek varken, yüreğini daraltan, sıkan, ay çok zor yapamıyorum, bütün gün çalışmam lazım, 3 anlatacağım dediğim bir sistem bana uymuyor. Hani kolaylık neresinde bunun? Dolayısıyla kişi buradan ayrımı yapabilir. Yani yaşama, kendine hafiflik veren yerde olmak, Yaradan'ın sesine yaklaşmaktır aslında bir manada.
Aslında düşününce çok mantıklı. Çünkü beyin her zaman o kelimeyi sevmiyorsunuz ama negatife odaklı ya. Yani her zaman bir risk şey olarak iç ses olsa dediğiniz gibi hep negatif basması lazım. Bir şey pozitifse mantık olarak beyin sesi olmaması gerekiyor. Şu an ışık yandı mesela bende bir yerden bir bilgi akışı geldi. Bir de kendim bitirmeden şunu sormak istiyorum. Çok demin söylediğiniz bir kelimeden yakaladım. Uzun yıllardır, 20 yıldır bu şeylere merakınız var. Bir bilgelik seviyesi var. İnsanlarda şey olayı var. Ya yani bu bilgelik seviyesindeki insanlar genel olarak her hayatını görmedikleri için mutlu sanıyorlar, huzurlu, sakin, mis gibi bir hayatları var. İşte sinirleri alınmış gibi bir portre çiziliyor ama ben kendimden şeyi düşünüyorum. Düşünce çok düşüyor musunuz?
Düşerim.
Ya bunu ben şey olarak söylüyorum, lafınızı kesiyorum ama.
Düşerim, çabuk çıkarım ama o düşme halini de severim Mert. Ben sana kendimden örnek vereceğim. Bu böyledir olarak kimse almasın. Herkesin gerçekliğine saygı duyuyorum. Ben düşebilen bir insanım. O düşme hallerini de çok seviyorum ben. Çünkü düştüğümde çok derin temizlikler yapıyorum. Bazen diyorum ki Yaradan'ı çok özlemişim. Orada mesai yapmaya ihtiyaç duyduğum için o kadar düşmüşüm. Yani orada böyle bir vuslatım oluyor benim sanki. Çok düşüp çok fazla derinleşiyorum. Ve o sırada çok ciddi gerçekten inziva temizlikler yapıyorum. Kendi iç dünyamda bir inziva yapıyorum yani. Hani dış dünyadan kopmak değil de mesela saatlerce oturup Ho'oponopono temizliği yapıyorum. Teta darınma yapıyorum. Aile dizimi yapıyorum. Yani ve bir taraf biraz daha bir yere ulaşıyorum. Dolayısıyla o düşmeye izin veriyorum. Bak şöyle söyleyeyim sana. Düşer misiniz derken düşmeye izin verir misiniz? Ben buna inanan birisiyim. Evet, o düşmeye, o düşüşe alan açmaya izin veren bir tipim ben. Ama dersen ki bu çalışmalarla düşmeden de devam edebiliyor musun? Yapabiliyorum bunu. Anlıyor musun?
Evet, anlıyorum.
Gerçekten yapabiliyorum. Yani düşmeden, şimdi burada mesai harcamayacağım dediğimde düşmeden çok ilerleyebiliyorum. Yani o kadar kalbim açık ki mesela birinden ayrıldım diyelim. İster onu düşerek yaşıyorum. Bunların hepsini bilinçli yapıyorum ama öyle söyleyeyim yani. Farkındalığın içindeyim. Bilinçli bir şekilde düşüp onun içinden geçip bir şeyleri mesai yapıyorum. Yaradan'a zikrediyorum. Ayrılığın olmadığını hissetmek istiyorum. Yani bütünün parçası olduğumuzu. Bazen de şöyle diyorum bak Mert. Ne var? Hayatın içinde ayrılık var. Herkes ayrılabiliyor. Bu da hayatın bir gerçeği. Şu anda ayrılığı deneyimledin. Ama bu bedensel bir ayrılık. Ruhlar ayrılmaz deyip yola devam ediyorum, biliyor musun?
Ya bu metaforik olarak şuna benziyor aslında. Bir poşet olarak kendinizi hayal edin. Poşette bir delik var mı anlayamazsınız. İçine bir su doldurursunuz. Kaçağı öyle görürsünüz. Yani buradaki bilinçli düşmek dediğimiz de aslında poşete su koymak ve kaçak nerede var? Sonra onu tespit edip onun üzerine gitmek ve harika bir yöntem oluyor işin sonunda.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Burada çok da uzatmadan şeyi soracağım. Bunu sormamın sebebi şu. Ben bu olaylara girdikten sonra bir süre çok iyi oldu. İşte bayağı mutluyum. İşte dopamin tavanla vesaire tanışma içgüdüsü. Ama ondan sonra birden tepe taklak oluyor bazı şeyler. Ve bu sefer düşünce de kendime sinirleniyorum. Her şey bu kadar farkında olup hala nasıl düşebiliyorsun diye. Bilinçli olmayan bir düşmeden bahsediyorum. Bu sefer bu daha çok insanı demoralize ediyor. O yüzden size sormak istedim.
Bence
Yani...
sen çok kibirlisin.
Evet.
Kibre çalışmalısın.
Evet.
Kendinden çok şey bekliyorsun. Bak, mevsimlere bak.
Şunu
Ağaçlara
bilmeniz bile
bak.
mesela bir gerçeklik mesela. Bu karşıma ilk kez çıkmadı bu.
Ağaçlara bak, mevsimlere bak, doğaya bak, doğayı takip et. Doğanın düşüşleri yok mu? Yapraklarının hepsini dökmüyor mu? Kurumuyor mu
Tanrıcılık
dalları?
oynamaya gerek yok, evet. Her şeyi
Yani sen
kurtaramazsınız ya.
doğadan daha mı büyüksün? Tanrı 99 tane isim kendine adletmişse Yaradan, 99 esması varsa, bunda ya kahhar varsa, kahredici varsa, ya vedüt aşkla dolu varsa, her halim var diyorsa sen niye kendine bir hal biçmeye çalışıyorsun?
Evet, çok
Sen kendini
haklısınız.
tebrik etmelisin. Birileri uyuşturucuyla o yüksekliği bulmaya çalışıyorken, ki dünyada bu kadar artmışken ben en çok buna üzülüyorum. Gençlerle o yüzden çalışmayı çok istiyorum. Milyonlarca insan uyuşturucuyla kendini zehirleyip o kafaya gelmeye çalışıyorken sen oturup teta seviyesi için beynine yatırım yapıyorsun. Eğer kibredeceksen burada beynini bir şekilde onurlandır. Neler yapıyorsun be? Ne güzel çalışmak için uğraşıyorsun, emek harcıyorsun. Bir tane birisilerinin yaptığı gibi bir şey atıp da kafa bulmaya çalışmak yerine gerçekten Rabbim verdiği beynini kullan dediği beyni kullanmaya çalışıyorsun. Ama bazen beynin eski haline dönüyor tabii ki. Kaç senelik
Tabii.
öğrenim içliği var. Beynine saygı göstermek zorundasın. Eski halini hatırlıyor, arada oraya gidiyor. Bunların hepsine izin vermelisin. Bunu hep hatırla. Ve burada şunu yapalım. Son olarak en sevdiğim, her yerde anlattığım çok kısa bir hikaye var. İstersen onunla kapatalım.
Tabii.
Üstada öğrencisi gidiyormuş. Öğrenci diyor ki ya hocam yapıyorum yapıyorum yapıyorum çalışıyorum çalışıyorum çalışıyorum hiçbir şey olmuyor. Olmadıkça da düşüyorum diyor. Üstad diyor ki geçer evladım. Yolluyor onu. Sonra öğrenci geliyor aylar yıllar sonra. Hocam diyor bir yer bir cennet ki sürekli yukarıdayım. Uçtum öğrendim bu işi ben aydınlandım diyor. Hoca onun yüzüne bakıyor. Geçer evladım diyor. Yolluyor. Dolayısıyla haller var. Yaşamın halleri, doğanın halleri. O doğa hallerinin ötesinde olmadığınızı hatırlayın. Doğanın bir parçası olduğunuzu hatırlayın. Bu gelgitlerin içinde kalabilmek de hallerin en güzel halidir. Bilesin.
Evet, yani zaten bir bölümüm de var. Bu da geçer yahu. Kötülükler için de iyi, iyilikler için de iyi. Her şey geçici. Bu bilince ulaşmak iyi. İşte söylüyoruz ama dediğiniz gibi işin sonunda o kibri yenmek kolay bir şey değil ama bu bir yolculuğun bir parçası. Sizden de bunu tekrar canlı canlı görmek, işte dinleyicilere de bu yüzden söylüyorum. Bu tarz şeylere girmek. Yani Sabah Hanım beni daha önce görmedi ama 30 dakikalık bir sohbette bile benim içimde ne travma olduğunu vesaire şak diye söyleyebiliyor mesela. Yani bunları açıklamak kolay şeyler değil. Zaten bazı şeyler de hissettiğiniz için dile de dökemiyorsunuz. Belki dile dökemediği bir sürü şey de olabilir benim düşünce tarafımda. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Umarım sizi yormamışımdır.
Ben teşekkür ederim. Çok seviyorum anlatmayı, konuşmayı, anlamayı, öğrenmeyi. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Yolumuz kesişti. Sorduğun için teşekkür ederim. Programının yolu bahtı açık olsun.
Çok
Tekrar
teşekkürler.
görüşmek
Görüşmek dileğiyle dinleyicilerimize de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.